Ayrım 86.
YGS, LYS, Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı. Sayfa 717. Türk ve Dünya Edebiyatı'ndan eser özetleri. Taşuk-ı Talat ve Fitnat, Şemseddin Sami. Yetim olan Talat iş yerine gidip gelirken Hacı Mustafa'nın üvey kızı Fitnat'a aşık olur. Fitnat da Talat'ı sever. Ancak Hacı Mustafa Fitnat'ı zengin ve yaşlı biri olan Ali Bey ile evlendirir. Buna dayanamayan Fitnat intihar eder. Fitnat'la evlenen Ali Bey ise Fitnat'ın boynundaki muskayı açıp okuduğunda Fitnat'ın kendisinin öz kızı olduğunu öğrenir ve bir süre sonra delirip ölür. Bütün bu olanlara dayanamayan Talat da yatağa düşer. Bir süre sonra o da ölür. İntibah, Namık Kemal. Ali Bey 20-21 yaşlarında bir gençtir. Ailesinin koruması altında büyür. Babası ölünce depresyona girer ve kendini Çamlıca gibi gezinti yerlerine salar. Çamlıca'da gördüğü güzel bir kadın olan Mehpeyker'e aşık olur. Ali Bey Mehpeyker uğruna evine geç gelmeye, bazı geceler hiç gelmemeye, işe gitmemeye ve içmeye başlar. Miras 7 konumda bütün servetini harcar ve annesini üzer. Annesi Ali Bey'i eve bağlamak için eve Dilaşup adında bir cariye alır. Ancak Ali Bey'in gözü Mehpeyker'den başkasını görmemektedir. Mehpeyker birçok erkekle birlikte olan bir kadındır. Bunu öğrenen Ali Bey ondan ayrılır ve Dilaşup'la evlenir. Terk edilmenin intikamını almak isteyen Mehpeyker bir oyun çevirerek Dilaşup'la Ali Bey'i ayırır. Ali Bey Dilaşup'u satar. Ali Bey'in annesi kahrından ölür. Dilaşup'u Mehpeyker zengin aşığı aracılığıyla satın alır ve Dilaşup'u kötü yola düşürmek için uğraşır. Hırsını alamayan Mehpeyker Ali Bey'i öldürmek ister. Bunu duyan Dilaşup Ali Bey'i korur ve onun yerine kendisi öldürülür. Ali Bey yaptıkları karşısında Mehpeyker'i öldürür. Ali Bey ise hapse düşer. Bir süre sonra o da ölür. Sergüzeşt, Sami Paşazade Sezai. Bu roman Dilber adındaki cariye ile ait olduğu konağın genç oğlu Celal Bey arasındaki aşktan yola çıkarak kölelik kurumunu anlatır. Avrupa'da resim öğrenimi gören oğullarına kendileri gibi yüksek tabakadan bir kadınla evlilik düşleyen anne baba Dilber'i gizlice bir esirciye satar. Dilber Mısır'a götürülerek zengin bir tüccara satılır. Odalık olmayı reddeden Dilber dövülerek veya hapsedilerek türlü eziyetlere maruz kalır. Dilber'e aşık olan bir harem ağası İstanbul'a geri götürmek üzere Dilber'i kaçırır. Harem ağasının ölmesiyle tek başına kalan Dilber İstanbul'a gidemeyeceği veya tekrar işkenceli hayata geri dönmek zorunda kalacağı için kendini Nil Nehri'ne atar. Felatun Bey ile Rakım Efendi, Ahmet Mithat Efendi. Bu eserde Felatun Bey olumsuz, Rakım Efendi ise olumlu bir tipi temsil eder. Batılılaşmayı yanlış algılayan Miras 7, züppe bir tip olan Felatun Bey, kültürel anlamda hiçbir özelliği olmayan, batılılaşmayı güzel giyinmek, mağazaları dolaşmak ve eş dost ziyaret etmek olarak algılayan bilinçsiz bir tiptir. Sonunda babasından kalan mirası tüketen Felatun Bey, iş aramak zorunda kalır. Eski aile yakınlarının yardımıyla İstanbul dışında bir iş bulur ve İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. Buna karşın Rakım Efendi yetim ve öksüz büyümesine rağmen geçimini kendi kendine sağlayan, Fransızca öğrenen, yabancılara Türkçe öğreten bilinçli bir tiptir. Evine cariye olarak aldığı Canan'la evlenir. Felatun Bey'in tam karşıtı bir tip olan Rakım Efendi örnek tiptir. Mai ve Siyah, Halit Ziya Uşaklıgil. Servet-i Fünun şairlerinin Ahmet Cemil karakteriyle sembolize edildiği bu roman, orta halli bir ailenin çocuğu olan Ahmet Cemil'in bünyesinde çalıştığı Mirat-ı Şuun gazetesinin 10. yılında Tepebaşı bahçesinde mavi bir gecede kurduğu hayallerle başlar. Bu hayallere göre Ahmet Cemil yazdığı yeni şiirlerle ünlü bir şair olacak, şiir kitabı çok satılacak ve zengin olacak, sonra da zengin bir ailenin çocuğu olan Hüseyin Nazmi'nin kız kardeşi Lamia ile evlenecek. Ancak kendi elleriyle evlendirdiği kız kardeşinin hamileyken kocasından yediği tekme sonucu ölmesi, yeniliklerle yüklü şiirlerinin alay konusu olması ve bu nedenle şiir kitabını yakması, Lamia'nın bir subayla nişanlanması Ahmet Cemil'in uzak diyarlara kaçma arzusunu doğurur. Bu nedenle Yemen'e memur olarak gider. Yolculuk sırasında mavi bir gecede kurduğu hayalleri hatırlar ve gökyüzünün siyahlığına dalar. Eylül, Mehmet Rauf. Suat Hanım ve Süreyya Bey'in 5 yıllık evliliklerinin dinginliği, Necip'in ortaya çıkmasıyla Yasak Aşk'ın doğmasına yol açar. Necip, Süreyya Bey'in halasının oğludur. Suat Hanım'a aşık olur. Suat da Necip'e aşıktır. Ancak ne Suat kocasını ne de Necip bu akrabası ve eski dostunu aldatmak ister. Suat ile Necip'in çatışmaları, psikolojik tahlilleri roman boyunca sürüp gider. Aşk mı, ahlak mı sorusuna cevap arayan bu roman, konakta çıkan bir yangın sonucu Suat ve Necip'in ölmesiyle yanıtsız kalır. Mürebbiye Hüseyin Rahmi Gürpınar. Bu roman, Angel adındaki bir mürebbiyenin evin erkeklerinden para sızdırmak için onları baştan çıkarması ve evin erkeklerini birbirine düşürmesini anlatır. Angel, otoriter bir aile reisi olan Dehri Efendi'nin yalısında mürebbiyelik yapmaktadır. Angel, evin genç oğlu Şemi'yi, amca beyi ve damat Sadri'yi baştan çıkarmıştır. Dehri Efendi, Şemi ile amca beyin yalının harem dairesine girmelerini yasaklar. Bir gece damat Sadri'yi hançerle öldürmüştür. İçin Angel'in odasına giren Şemi, kilitli bulunan dolabı açar. Dolabın içinde Dehri Efendi'yi görünce düşüp bayılır. Ateşten Gömlek, Halide Edip adı var. Kurtuluş Savaşı yıllarını konu edinen ilk eser olan bu roman, Peyami'nin ağzından hatırat şeklinde kaleme alınır. Anadolu'da savaşa katılan Peyami, Sakarya Savaşı'nda bacaklarını kaybeder. Hastanede beynindeki kurşunun çıkarılmasını beklerken başından geçenleri kaleme alır. Peyami ve İhsan Ayşe'ye duydukları sevgi İzmir'in işgali ve Kurtuluş Savaşı gerçekliği içinde anlatılır. Aşkın savaş ortamında ikincil öneme sahip olmasının gerçekliği vardır. Çalı Kuşu, Reşat Nuri Güntekin. Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Feride, teyzesinin koruması altında bir Fransız yatılı okuluna gönderilir. İstanbullu olan ve Batı kültürüyle yetişen bir aydın olan Feride, teyzesinin oğlu Kamuran ile nişanlanır. Birbirlerine aşık olan bu çiftin evliliği, bir kadının Feride'ye getirdiği bir mektupla engellenir. Çünkü bu mektupta Kamuran'ın İsviçre'deyken Münevver adlı hasta bir kadınla ilişkisi olduğu ve ona evlenme sözü verdiği yazılıdır. Böyle bir yıkımla karşılaşan Feride, İstanbul'dan uzaklaşmak istediği için Anadolu'da öğretmenlik yapar. Feride, Zeyniler köyünde Munise adlı öksüz, küçük bir kızı koruması altına alır. Genç, güzel ve idealist bir öğretmen olan Feride, başından geçenleri Anadolu'nun çeşitli yerlerinde görev yaparken izlenimlerini, duygu ve düşüncelerini ve yaşadığı zorlukları günü gününe yazar. Yaprak Dökümü, Reşat Nuri Güntekin. Ali Rıza Bey, karısı, 3 kızı ve 1 oğluyla İstanbul'da geçim sıkıntısı yaşar. Ali Rıza Bey'in oğlu Şevket'in banka memuru olması bu aile için bir kurtuluş olarak değerlendirilir. Ancak Şevket, gezmeye ve eğlenmeye düşkün bir kadınla evlenir. Ali Rıza Bey'in kızları Leyla ile Necla, gelinin etkisi altında yaşamaya başlayınca aile ekonomik sıkıntıya düşer ve yaprak dökümü başlar. Ali Rıza Bey'in büyük kızı Fikret, kendini kurtarmak için çocukluğu dul bir adamla evlenir ve Adapazarı'na gider. Şevket, bankadan para çaldığı için hapse düşer. Ali Rıza Bey evini satar ve küçük bir ev satın alır, aile oraya taşınır. Necla'nın zengin diye evlendiği Suriyeli'nin birkaç karısı olduğu ortaya çıkar. Leyla ise zengin bir avukatın metresi olur. Bunun sonucunda Ali Rıza Bey felç olur. Leyla, Ali Rıza Bey'i yanına alır. Ali Rıza Bey iyileşir ancak hayatın zorlukları karşısında boynu büküktür. Yaban, Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Bu roman köylü aydın çatışmasını konu edinmiştir. Roman kahramanı Ahmet Celal, 1. Dünya Savaşı'nda bir kolunu kaybeder ve İstanbul'un İngilizler tarafından işgal edilmesi nedeniyle emir eri Mehmet Ali'nin Porsuk Çayı kıyısındaki köyüne gider. Yabancı olduğu için halkla bir kopukluk yaşayan Ahmet Celal, burada Emine'ye aşık olur. Köy Yunanlılar tarafından işgal edilince baskından Emine ile birlikte kaçmaya çalışır. Ancak ikisi de vurulur. Emine ağır yaralı. Bunun üzerine Ahmet Celal anılarını yazdı ve köyden kaçarken yanına aldığı defteri Emine'nin eline sıkıştırır. Köyden uzaklaşır. Sakarya Savaşı'ndan sonra düşman zulümlerini araştıran bir kurul, yıkıntılar ve yakılmış insan cesetleri arasında bu defteri bulur. Bu defter Ahmet Celal'in yalnızlık psikolojisini yansıtmakla birlikte köylülerin Salih Ağa'ya bağlılıkları merkezinde süren cehaletlerini anlatır. Küçük Ağa, Tarık Buğra. Kurtuluş Savaşı'nı konu edinen Türk romanlarından biridir. İstanbul'da Fatih Medresesi'nde vaazlar veren medrese kökenli biri olan Mehmet Reşit Efendi, romanın baş kişisidir. Milli mücadele sırasında padişahtan yana olup, Kuvayi Milliye ve önderleri Haydar Bey'e karşı durur, milli mücadeleyi köstekler. 1919'da Anadolu'ya Akşehir'e gönderilir. Halk arasında İstanbullu hoca olarak bilinen Mehmet Reşit Efendi, Kuvayi Milliyecileri vatan hainliğiyle suçlar ve Çerkez Ethem'in kardeşi Tevfik Bey'in çetesinde bir müfrezeyi yönetir. Zaman zaman doğru yolda olup olmadığının çatışmasını yaşar. Sonunda onu yakalamakla görevli Çolak Salih'in konuşmaları üzerine Kuvayi Milliye'nin haklılığını kavrar ve Kuvayi Milliyeci olur. Bu roman önceleri hilafet yanlısı olup sonradan milli mücadeleye katılmanın haklılığını kavrayan medrese kökenli bir hocanın karakterindeki değişimi anlatır. İnce Mehmet, Yaşar Kemal. Türk romanında Ağa denince akla Abdi Ağa gelmelidir. Çünkü bu romanda Çukurova'da, Toroslar'da sürüp giden sosyal ve geleneksel sorunlara karşı mücadele eden roman kahramanı İnce Mehmet, Abdi Ağa'ya karşı gelir. Dağa çıkar ve eşkıya olur. Ezen ezilen köylü ağa çatışması vardır bu romanda. Ezilenler eşkıya olup dağa çıkar ve sömürenlere karşı halkı korur. 9. Hariciye Kovuşu, Peyami Safa. 15 yaşına basmış bir çocuğun bakış açısıyla anlatılan bu romanda çocuğun adı belirtilmemiştir. 7 yaşından beri bacaklarından birisinin ağrısını çeken bu çocuk, annesiyle yoksul bir yaşam sürmektedir. Kemik veremi teşhisi konulan bu hastalığın çaresi, çocuğun sakin, sorunsuz bir hayat sürmesi ve iyi beslenmesine bağlıdır. Aksi halde çocuğun bacağı kesilecektir. Durumu öğrenen ve çocuğun akrabalarından olan bir paşa, çocuğu Erenköy'deki köşke yanına alır. Çocuk paşanın kızı Nusret'e aşık olur. Ancak Nusret'in zengin bir doktor olan Ragıp Bey ile evlendirileceğini öğrenince hastalığı pekişir ve çok acı çeker. Köşkten kaçar ancak hastaneye yatar. Başarılı bir ameliyatla bacağı iyileşir. Bununla birlikte hastaneden çıktıktan sonra Nusret'in Ragıp Bey ile evlendiğini öğrenir. Fatih Harbiye, Peyami Safa. İstanbul'da konservatuvar öğrencisi Neriman'la Şinasi birbirlerini yıllardır seven gençlerdir. Neriman'ın babası Faiz Bey, Osmanlı geleneklerine saygılı, iyi ut çalan bir genç olan Şinasi ile kızının nişanlanmasına olumlu bakmaktadır. Bununla birlikte Neriman kendini Batı hayranlığına kaptırmıştır. Neriman evlerinin olduğu semti, bu semtteki sessiz, sakin ve Müslüman yaşamı beğenmemeye Fatih Harbiye tramvayına binerek gidip geldiği Beyoğlu'ndaki aldatıcı yaşama imrenmeye başlamıştır. Neriman, konservatuara bir süre devam etmiş olan Macit adındaki züppe bir gencin görüşme taleplerine olumlu yanıt verir. Şinasi ve Faiz Bey, Neriman'daki değişimleri fark ederler ve bu durumdan dolayı üzülürler. Bir süre bocalamadan sonra Neriman bu özentili yaşamı bırakıp Şinasi'ye döner ve onunla evlenir. Kiralık Konak, Yakup Kadri Karaosmanoğlu. İkinci Abdülhamit devri nazırlarından emekli Naim Efendi, gelenek ve törelere bağlı olgun bir adamdır. Kızı Sekine Hanım, damadı Servet Bey ve torunları Seniha ve Cemil'le aynı konakta yaşamaktadır. Damat alafranga düşkünüdür. Torun Seniha serbest yetiştirilmiştir. Seniha'nın iki hayranı vardır. Faik ve Hakkı Celis. Yüzsüz ve uçarı bir tip olan Faik, Seniha'yı baştan çıkarır ve Seniha gebe kalır. Bunu öğrenen Naim Efendi çok sarsılır. Birinci Dünya Savaşı'nın ortaya çıkardığı pahalılık konakta da etkisini gösterir ve Kanlıca'daki yalı satılır. Seniha Avrupa'ya kaçar. Seniha'yı temiz bir aşkla sevmiş olan Hakkı Celis cepheye gider. Damat Servet Bey karısını alıp konaktan ayrılmış, gönlünce bir apartmana çıkmıştır. Avrupa'dan dönen kızı Seniha'nın yeni apartmanda savaş zenginleriyle yaşamasına göz yumacak bir kişiliktedir. Naim Efendi konağı kiraya verip kız kardeşinin yanına taşınmıştır. İster, fakat hiç kiracı çıkmaz. Bir gün Hakkı Celis'in cephede şehit olduğu haberi alınır. Seniha habere duyarsızdır. Naim Efendi hızla değişmesine akıl erdiremediği bir çöküş dünyasında yapayalnız kalmıştır. Sinekli Bakkal, Halide Edip Adıvar. II. Abdülhamit devrinde İstanbul'da Aksaray semtindeki mahalle imamının kızı olan Emine, aynı mahallede bakkal olan Karagözcü ve orta oyuncu Tevfik ile babası istemediği halde evlenir. Tevfik, orta oyununda Zenne kadın rolünü oynadığı için Kız Tevfik lakabıyla anılır. Çok bağnaz bir adam olan imamın eğitimiyle yetişmiş olan Emine, kocasıyla geçinemeyerek babasının evine döner. Kız Tevfik, İstanbul'un tanınan bir sanatçısı olur. Bir gün oyunda karısının taklidini yaptığı için İstanbul'dan sürülür. Emine'nin Tevfik'ten Rabia adını verdiği bir kızı olur. İmam Rabia'yı dini bir eğitimle yetiştirir. Hafız yapar. Abdülhamit'in zaptiye nazırı Selim Paşa da aynı mahallede oturmaktadır. Selim Paşa ile karısı Sabiha Hanım Rabia'yı korumaktadırlar. Olağanüstü bir sesi olan Rabia'ya aynı konağa gidip gelen Mevlevi Şeyhi Vehbi Dede Alaturka Musiki dersi verir. Paşa'nın oğlu Hilmi'ye piyano dersi vermek amacıyla konağa gelip giden İtalyan piyanist Peregrini kızın sesine hayran kalır. Hamlet, Shakespeare. Daha iyi bir öğrenim görmesi için Almanya'ya gönderilen Prens Hamlet, babasının ölümü üzerine Danimarka'ya döner. Amcası ve annesinin işbirliği yaparak babasını öldürdüklerini ve tahtı ele geçirdiklerini kale burçlarında dolaşan babasının hayaletinden öğrenir. Doğruluğundan emin olduktan sonra annesini ve amcasını öldürür, babasının intikamını alır. Fedra, Racine. Hipolitos, Atina kralının Amazonlar kraliçesinden doğma oğludur. Aşkı küçümseyen bu genç, aşkı bilmeyen tanrıça Artemis'e derin saygı ile bağlıdır. Güzellik ve aşk tanrıçası Afrodit, kendisini küçümseyen bu gençten intikam almak için Atina kralı olan babasının karısı Fedra'yı Hipolitos'a aşık eder. İffetli ve şerefli bir kadın olan Fedra, aşkını gizli tutar. Günün birinde Fedra'nın aşkını süt ninesi Oinone'den öğrenen genç kadınlara ağır hakaretlerde bulunur. Gerçekte Prens Aris'i sevmekte olan Hipolitos, babasının gözünde suçludur. Hypnotus'e yalvararak oğlunun cezalandırılmasını ister. Şehirden ayrılmak zorunda kalan Hipolitos, denizden çıkan bir ejderhanın atları ürkütmesiyle ağır yaralanır, sonra da ölür. Bu olaylardan kendini sorumlu tutan Fedra ise intihar eder. Sefiller, Victor Hugo. Jean Valjean ekmek çalarken yakalanır ve 5 yıl kürek mahkumu olarak cezalandırılır. Birkaç kez kaçmaya kalkıştığı için cezası 19 yıla çıkarılır. Salıverildiğinde insanlara artık kinle yaklaşan ve onlara güvenmeyen bir kişiliğe bürünmüştür. Eski bir kürek mahkumu olduğunu gösteren belgeyi görenler ona kötü davranır. Bu Jean Valjean'ın olumsuz kişiliğini daha da pekiştirir. Evine sığındığı başrahibin iyi davranışlarından etkilense de başrahibin evinden gümüş şamdanları çalarak kaçar. Yakalandığında başrahibin iyi davranışları karşısında ezilen Jean Valjean'ın kişiliğinde olumlu değişmeler başlar. Geçmişini ve asıl adını gizli tutar. İnsanlara yardım eden zengin bir iş adamı olur. Öldüğünde gümüş şamdanlar başucunda bulunur. Cimri, Molière. Karısı ölen ve tekrar evlenmek isteyen Arpagon, fakir olmasını kendince sorun ettiği, kendisinden yaşça çok küçük Marian ile evlenmeyi kendisine hak görür. Oysa Arpagon'un oğlu Clent, Marian'a aşıktır. Parasını kızı ve oğlu dahil olmak üzere herkesten saklayan ve çalınmasın diye bahçeye gömen Arpagon evrensel bir tiptir. Faust, Goethe. Faust, Tanrı'nın iyi kullarından biridir. Mephisto adlı şeytan, Doktor Faust'u baştan çıkarabileceğine dair Tanrı ile bahse girer. Bilimle uğraşan Faust, artık maddi ve manevi zenginlikler içinde yaşamak peşine düşmüş, büyü ile uğraşmaya başlamıştır. Mephisto, Faust'un karşısına çıkar, ona bütün dünya zevklerini vaat eder. Mephisto'ya yenik düşen Faust, kendisi yüzünden işlenen ve kendisinin işlediği cinayetler yüzünden çıldırır. Başından birçok macera geçen Faust, sonunda ölür ve ruhu Tanrı tarafından kurtarılır. David Copperfield, Charles Dickens. Yazarın otobiyografik romanıdır. Yetim doğan David Copperfield, annesi ve hizmetçileriyle birlikte yaşamaktadır. Annesi bir süre sonra Mr. Edward Murston ile evlenir. Bay Murston ile üvey hala Jane, David'e karşı çok sert davranırlar. Bu durum David'in derslerini ve eğitimini olumsuz yönde etkiler. Zayıf kişilikli bir kadın olan David'in annesi Clara, bu duruma sessiz kalır ve kaderine razı olur. Ancak çocuğuna yapılanlara dayanamayan anne, David'in çok disiplinli bir yatılı okula gönderilmesine karşı çıkmaz. Annesinin doğum sırasında bebekle birlikte öldüğünü duyan David eve döner. Üvey baba ve hala David'e Londra'da bir şaraphanede iş bulur. İşini sevmeyen David, annesinin sözünü ettiği büyük teyzesi Betsy Trotwood'a sığınır. Üvey baba buna razı olur. Tekrar okula başlayan David, daha sonra bir avukatın yanında çalışmaya başlar. Romanlarını yayımlamaya başlayan David, avukatın kızı Dora ile evlenir. Ancak Dora hastalanıp ölür. Daha sonra yine bir avukatın kızıyla evlenir. Savaş ve Barış, Tolstoy. 1805-1812 yıllarında geçen Rus-Fransız Savaşı'nı ve bu savaş sırasındaki halkın sefaletini anlatan bu roman, Rus edebiyatının en önemli yapıtlarından biridir. Rus halkının gelenek, görenek, duygu ve düşüncelerinin yanı sıra savaş ve aşkı anlatır. Romanın asıl konusu ise insan hayatıdır. Realist bir anlayışla kaleme alınan bu eserde kişiler tam portre ile verilir. Kırmızı ve Siyah, Stendhal. Bu roman konusunu o günlerde gazetelerde çıkan bir yargılama haberinden, gerçek bir olaydan alır. Julien Sorel, tutkuları ve yükselme hırsıyla Napolyon döneminin gençliğini temsil eder. Bir marangozun oğlu olan Julien Sorel, çok zeki ve yetenekli bir gençtir. Kentin belediye başkanı Bay Rönal'in çocuklarına bakıcılık ve öğretmenlik görevini üstlenir. Ancak evinde aradığı mutluluğu bulamayan Bayan Rönal ile bu genç köylü arasında bir aşk doğar. Durumun ortaya çıkması üzerine Julien Sorel'in görevine son verilir. Bir süre sonra Marquis de la Mole'un sekreteri olur. Marquis de la Mole'un kızı Mathilde, Julien Sorel'e aşık olur ancak aralarındaki sınıf farkı çatışmalara yol açar. Babasına baskı yapan Mathilde, Julien Sorel'le evlenmek için sonunda babasını ikna eder. Marquis de la Mole, damat adayına soyluluk ünvanı bulur ve Sorel'in orduda görev almasını sağlar. Julien Sorel hakkında bilgi almak isteyen Marquis de la Mole, Rönal ailesine mektup yazar. Bayan Rönal'den gelen mektup üzerine evlilik gerçekleşmez. Bu nedenle Julien Sorel, Bayan Rönal'e ateş ederek onu yaralar. Ölüm cezasına çarptırılan Julien Sorel'i kimse kurtaramaz. Bayan Rönal de idam cezasının infazından birkaç gün sonra ölür. Altın soru 1. Çocuğunu asma köprüde sallayan bir annedir İstanbul, ki onun içi süt dolu, biberonudur kız kulesi, soğusun diye suya tutulan. Yukarıda benzetmelerde kullanılan benzeyen unsurlar aşağıdakilerden hangisidir? A. İstanbul anne, B. İstanbul kız kulesi, C. Biberon kız kulesi, D. Biberon İstanbul, E. Anne biberon. Yanıt B. İstanbul Kız Kulesi. Altın soru 2. 1. Bu kitapta Nursel Durel'in kaleminden okuyoruz. Cemal Süreyya'nın çocukluğunu, gençliğini, şairliğini. 2. Yazar son kitabıyla bizi de Paris'in sokaklarında dolaştırıyor, müzelerini gezdiriyor. Yukarıda tanıtılan kitapların türleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A. Anı günlük, B. Otobiyografi deneme, C. Biyografi günlük, D. Gezi anı, E. Biyografi gezi. Yanıt E. Biyografi gezi. Altın soru 3. Aşağıdaki halk şairleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Köroğlu'nun şiirlerinde divan edebiyatı etkisi görülür. B. Aşk ve doğa sevgisi Karacaoğlan'ın şiirlerinin başlıca konularıdır. C. Dadaloğlu'nun şiirlerinde yiğitçe bir söyleyiş vardır. D. Pir Sultan Abdal halkın sorunlarını, aşkı, doğayı işlemiştir. E. Yunus Emre'nin şiirlerinde tasavvufa bağlılık öne çıkar. Yanıt A. Köroğlu'nun şiirlerinde divan edebiyatı etkisi görülür. Altın soru 4. 1. Mesnevi'nin yazarıdır. 2. Makalat en önemli eseridir. Yukarıda eserleri verilen edebiyatçıların adları sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir? A. Yunus Emre Hacı Bektaş Veli, B. Mevlana Hacı Bektaş Veli, C. Yunus Emre Hallacı Mansur, D. Pir Sultan Abdal Hallacı Mansur, E. Mevlana Yunus Emre. Yanıt B. Mevlana Hacı Bektaş Veli. Altın soru 5. 1. Tanzimat dönemiyle Atatürk, Türkiye'si arasında Türk toplumunun geçirdiği değişimleri romanlarına konu edinmiştir. 2. Hece ölçüsüyle halkçı görüşlerini yansıttığı eserleriyle milli edebiyat akımının öncüsü olmuştur. 3. Atatürk'le ilgili ana türünde verdiği eserleriyle tanınan yazarın başlıca eserleri Çankaya ve Zeytin Dağı'dır. Yukarıda verilen bilgiler sırasıyla aşağıdaki edebiyatçılardan hangilerine aittir? A. Yakup Kadri, Falih Rıfkı, Refik Halit. B. Halide Edip, Mehmet Emin, Yakup Kadri. C. Yakup Kadri, Ziya Gökalp, Reşat Nuri. D. Halide Edip, Ziya Gökalp, Refik Halit. E. Yakup Kadri, Mehmet Emin, Falih Rıfkı. Yanıt E. Yakup Kadri, Mehmet Emin, Falih Rıfkı. Altın soru 6. Batılı anlamda sağlam bir teknikle yazılan ilk romanların yazarı odur. Romanlarındaki ruh tahlillerinde de oldukça başarılıdır. O olmasa Ahmet Cemil tipi üzerinden Servet-i Fünun yazarlarının psikolojilerini anlayabilir miydik? Yukarıda bahsedilen yazar ve romanı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Sami Paşazade Sezai, Sergüzeşt. B. Halit Ziya Uşaklıgil, Mai ve Siyah. C. Mehmet Rauf, Eylül. D. Mehmet Rauf, Ferda'yı Garam. E. Halit Ziya Uşaklıgil, Aşkı Memnu. Yanıt B. Halit Ziya Uşaklıgil, Mai ve Siyah. Altın soru 7. Aşağıdakilerden hangisinde eserlerle ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir? A. Karabibik'le edebiyatımızda ilk kez kırsal kesim gerçeği işlenmiştir. B. 40 yıl Halit Ziya'nın anı türünde yazdığı eseridir. C. Fenelon'un Telemakın'ı Yusuf Kamil Paşa dilimize çevirmiştir. D. Şiir ve İnşa, Namık Kemal'in yazdığı bir makaledir. E. Yaban, Aydın ile halk arasındaki çatışmayı ele alan bir romandır. Yanıt D. Şiir ve İnşa, Namık Kemal'in yazdığı bir makaledir. Altın soru 8. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Ömer Seyfettin, eserlerinde daha çok olaya önem veren realist bir hikayecidir. B. Yaprak Dökümü romanı, batılılaşmanın Türk aile yapısı üzerindeki etkilerini ele alır. C. Vurun Kahpe'ye, Dağa Çıkan Kurt ve Ateşten Gömlek, Kurtuluş Savaşı'nı konu edinmiş eserlerdir. D. Ziya Gökalp, Türkçülüğü bir sosyolog gözüyle sistemleştirmiştir. E. Mehmet Fuat Köprülü, hikayeciliğimizi Anadolu'ya taşımış bir yazardır. Yanıt E. Mehmet Fuat Köprülü, hikayeciliğimizi Anadolu'ya taşımış bir yazardır. Altın soru 9. Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde ismi anılan edebiyatçıyla edebi tür arasında bir ilgi yoktur? A. Montaigne deneme, B. Molière tiyatro, C. Stendhal roman, D. Maupassant öykü, E. Balzac şiir. Yanıt E. Balzac şiir. Altın soru 10. Onun şiirlerini okurken, bu bir çiçek resmi olsa bir arı mutlaka bu çiçeğe konmaya çalışırdı diye düşünürüm. Okurunda yukarıdaki düşünceleri uyandıracak şiirler hangi edebiyat akımının etkisiyle yazılmıştır? A. Parnasizm, B. Sembolizm, C. Klasisizm, D. Romantizm, E. Egzistansiyalizm, varoluşçuluk. Yanıt A. Parnasizm. Milli Eğitim Bakanlığı 100 Temel Eser Listesi Türk Edebiyatı 1. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk 2. Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilik'ten Seçmeler 3. Dede Korkut Hikayeleri 4. Yunus Emre Divanı'ndan Seçmeler 5. Mevlana Mesnevi'den Seçmeler 6. Nasrettin Hoca Fıkralarından Seçmeler 7. Divan Şiirinden Seçmeler 8. Halk Şiirinden Seçmeler 9. Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler 10. Kerem ile Aslı 11. Sami Paşazade Sezai Sergüzeşt 12. Halit Ziya Uşaklıgil Mai ve Siyah 13. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç. 14. Ahmet Rasim, Şehir Mektupları. 15. Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Çağlayanlar. 16. Ömer Seyfettin, Hikayelerden Seçmeler. 17. Mehmet Akif Ersoy, Safahat. 18. Ahmet Haşim, Bize Göre. 19. Yahya Kemal Beyatlı, Eğil Dağlar. 20. Yahya Kemal Beyatlı, Kendi Gök Kubbemiz. 21. Abdülhak Şinasi Hisar, Boğaziçi Mehtapları. 22. Ruşen Eşref Ünaydın, Diyorlar Ki. 23. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Kiralık Konak. 24. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban. 25. Refik Halit Karay, Memleket Hikayeleri. 26. Refik Halit Karay, Gurbet Hikayeleri, 27 Halide Edip Adı Var, Sinekli Bakkal, 28 Halide Edip Adı Var, Mor Salkımlı Ev, 29 Reşat Nuri Güntekin, Anadolu Notları, 30 Reşat Nuri Güntekin, Çalı Kuşu, 31 Falih Rıfkı Atay, Çankaya, 32 Falih Rıfkı Atay, Zeytin Dağı, 33 Faruk Nafiz Çamlıbel, Han Duvarları, 34 Nazım Hikmet, Memleketimden İnsan Manzaraları, 35 Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan Adam, 36 Memduh Şevket Esendal, Ayaşlı ile Kiracıları, 37 Peyami Safa, 9. Hariciye Koğuşu, 38 Peyami Safa, Fatih Harbiye, 39 Nihat Sami Banarlı, Türkçenin Sırları, 40 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beşşehir, 41 Ahmet Hamdi Tanpınar, Sahnenin Dışındakiler, 42 Samiha Ayverdi, İbrahim Efendi Konağı, 43 Necip Fazıl Kısakürek, Çile, 44 Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf, 45 Ahmet Kutsi Tecer, Şiirler, 46 Ahmet Muhip Dranas, Şiirler, 47 Aşık Veysel, Dostlar Beni Hatırlasın, 48 Orhan Veli, Bütün Şiirleri, 49 Cahit Sıtkı Tarancı, 35 Yaş, Bütün Şiirleri, 50 Kemal Tahir, Esir Şehrin İnsanları, 51 Orhan Kemal, Eskicinin Oğulları, 52 Sait Faik Abasıyanık, Kayıp Aranıyor, 53 Sait Faik Abasıyanık, Hikayelerinden Seçmeler, 54 Halikarnas Balıkçısı, Aganta Burina Burinata, 55 Kemal Bilbaşar, Cemo, 56 Samim Kocagöz, Kalpaklılar, 57 Tarık Buğra, Küçük Ağa, 58 Necati Cumalı, Tütün Zamanı, 59 Rıfat Ilgaz, Karartma Geceleri, 60 Orhan Hançerlioğlu, 7. Gün, 61 Fakir Baykurt, Kaplumbağalar, 62 Faik Baysal, Drina'da Son Gün, 63 Abbas Sayar, Yılkı Atı, 64 Haldun Taner, Hikayelerinden Seçmeler, 65 Oğuz Atay, Bir Bilim Adamının Romanı, 66 Aziz Nesin, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, 67 Sabahattin Kudret Aksel, Gazoz Ağacı, 68 Tarık Buğra Osmancık, 69 Cemil Meriç, Bu Ülke, 70 Ordinarius Profesör Doktor Ali Fuat Başgil Gençlerle Baş Başa, 71 Nakit Ezel Türk Masalları, 72 Salah Birsel Boğaziçi Şıngır Mıngır, 73 Bahaeddin Özkişi Sokakta, Dünya Edebiyatı, 74 Bedeba Kelile ve Dimne, 75 Eflatun Devlet, 76 Eflatun, Sokrates'in Savunması, 77 Sa'di, Gülistan, 78 Cervantes, Don Kişot, 79 Balzac, Vadideki Zambak, 80 Victor Hugo, Sefiller, 81 Goethe, Faust, 82 Daniel Defoe, Robinson Crusoe, 83 Dostoyevski, Suç ve Ceza, 84 Gogol, Ölü Canlar, 85 Turgenev, Babalar ve Oğullar, 86 Tolstoy, Savaş ve Barış, 87 Gustav Flaubert, Madame Bovary, 88 Charles Dickens, İki Şehrin Hikayesi, 89 Knut Hamsun, Açlık, 90 Jack London, Beyaz Diş, 91 Rabindranath Tagore, Gora, 92 Ernest Hemingway, Çanlar Kimin İçin Çalıyor, 93 William Faulkner, Ses ve Öfke, 94 Ivo Andrić, Drina Köprüsü, 95 Panayit Istrati, Akdeniz, 96 John Steinbeck, Fareler ve İnsanlar, 97 M. Selimovic, Derviş ve Ölüm, 98 Cengiz Dağcı, Onlar da insandı, 99 Cengiz Aytmatov, Beyaz Gemi, 100 Cengiz Aytmatov, Gün Olur Asra Bedel.
Seksen altıncı ayrımın sonu.
Sayfa 726.